Ayrım 32. Günlerin Getirdiği Isabel Allende. Sayfa 415. Düşünceler. Bu sayfalar 2006 yılında başlamıştım. Adet haline gelmiş olan 8 Ocak tarihi yıllar geçtikçe zorlaştı. Çünkü gençliğimdeki o pervasız güvenden eser yok artık. Yeni bir kitaba girişmek, aşık olmak kadar ciddi bir iş. Kendimi gözü kapalı hasretmem gereken delice bir dürtü. Kitaplarımın her birine başlarken sanki yeni bir aşkın karşısındaymışım gibi onu yazmaya gücümün yetip yetmeyeceğini ve acaba böyle bir tasarıya değer mi diye merak ediyorum. Yararsız pek çok sayfa, hayal kırıklığıyla sona ermiş pek çok aşk macerası var. Eskiden yazı yazmaya ve aşkın içine risklerden haberi olmayan birinin korkusuzluğuyla dalardım. Oysa şimdi bilgisayarın beyaz ekranı olan saygımı yitirene kadar aradan haftalar geçmesi gerekiyor. Bu ne tür bir kitap olacak? Sonuna kadar götürebilecek miyim? Bu soruları aşk konusunda sormuyorum çünkü 18 yıldan fazladır aynı aşığımla birlikteyim. Kuşkuların üstesinden gelmişim artık. Bunun ne biçim bir aşk olduğunu ya da nasıl biteceğini sorgulamadan artık günü güne seviyorum Billy'yi. Bunun zarif bir aşk olduğunu, sıradan bir sonu olmayacağını düşünmek istiyorum. Belki de onun söylediği doğrudur da ölümün öteki yakasında da el ele olmayı sürdürürüz. Tek umduğum şey ikimizin de yaşlılıktan yolunu kaybetmemesi ve birimizin ötekinin düşkün bedenine bakmak zorunda kalmaması. Son güne kadar birlikte ve aklı başında yaşamak. İşte en ideali bu. Bir kitaba başlarken her zaman yaptığımı yaptım. Hücremi kıyı bucak temizledim, havalandırdım. Mihrapta duran ve torunlarımın atalarımız dedikleri mumları değiştirdim. Geçen yılki araştırmada kullanılmış olan metinler ve belgelerle tıklım tıklım dolu olan kutulardan kurtuldum. Duvarları kaplayan raflarda yalnızca kitaplarımın sıkışık sıralar halinde duran ilk baskıları, bir de bana her zaman eşlik eden ölülerle dirilerin fotoğrafları kaldı. İlham perisinin aklını karıştırabilecek ve kendini tanımlayabilmesi için geniş bir yere ihtiyacı olan bu anılarda dikkatimi dağıtabilecek ne varsa hepsini dışarı attım. Bir yalnızlık ve sessizlik dönemi başlıyordu benim için. İşe koyulmam her zaman uzun sürer. Yazı yazarken başlangıçta akına sıkına ilerlerim, sanki paslanmış bir makinedir. Hikayenin ana hatları belirginleşene kadar aradan haftalar geçmesi gerektiğini bilirim. En küçük bir oyalanma hayal gücünün ilham perisini kaçırmaya yeter. Neyle beslenir bu hayal gücü? Anılarla, bu uçsuz bucaksız dünyayla, tanıdığım insanlarla ama aynı zamanda içimde taşıdığım ve yaşarken de yazarken de bana yardım eden varlıklar ve seslerle beslendiğini deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim. Büyükannem çevremizdeki boşluğun, geçmişteki, şu andaki ve gelecekteki varlıklarla dolu olduğunu söylerdi. İşte benim kahramanlarım da bu saydam çevrenin içinde yaşarlar. Ama ancak sessiz durursam duyabilirim onları. Kitabın yarısına doğru artık ben, kadın olarak ben değil de anlatıcı olarak ben olduğumda onları görebilirim de. Gölgelerin içinden çıkarlar ve sesleriyle, kokularıyla bir bütün olarak bedenleriyle görünürler bana. Hücremin içinde bana karşı saldırıya geçerler. Rüyalarımı istila ederler, günlerimi doldururlar, hatta sokakta bile peşimi bırakmazlar. Oysa anılar yazılırken aynı şey olmaz. Oradaki kahramanlar kafaları kendi düşünceleriyle, kendi kavgalarıyla dolu olan kendi aile bireyleridir. Bu durumda mesele hayal gücünü çalıştırmak değil, gerçeklere yaklaşma çabasıdır. Ülke halkının çoğunluğunun üstüne uzun zamandan beri sürüklemekte olduğu bir başarısızlık duygusu çökmüştü. Dünyanın geleceği tıpkı katran gibi koyu ve karanlıktı. Orta Doğu'da tırmanan şiddet olayları korkutucuydu. Amerikan aleyhtarlığında bütün uluslar söz birliği etmişlerdi ama Başkan Bush'u hiç kimseye kulak asmıyor, gerçeklerden kopmuş ve çevresi iftiracılarla sarılı olarak serseri mayın gibi dolaşıyordu. O zamana kadar basın, olan bitenlerin yalnızca duyguya yer vermeyen görüntülerini yayımladığı halde Irak Savaşı'ndaki bozgun artık gizlenemez hale gelmişti. Tanklar ufukta, bir takım yeşil ışıklar, boşalmış köylerde koşan askerler, arada bir pazar yerindeki patlamayı bütün gösterilenler, onda da kurbanları yakından göremediğimizde onların Iraklıları olduğunu varsayıyorduk. Ne kan vardı ne de kolu bacağı kopmuş çocuklar. Muhabirler bildiklerin peşinden gidip askerlerden bilgi sızdırmak zorundaydılar. ama internetten bilgi edinmek isteyen herkes Arap televizyonu da dahil olmak üzere dünyanın geri kalanının basın haberlerini görebiliyordu. Yürekli bazı gazeteciler ve bütün mizah yazarları yönetimin yetersizliğini ortaya koyuyorlardı. Ebu Garip hapishanesindeki görüntüler bütün dünyayı ayağa kaldırmıştı. Guantanamo'da hüküm giymeden sonsuza dek tutulan mahkumlar da ya intihar ediyorlar ya da açlık greviyle can çekişerek midelerine kadar inen kalın bir boruyla zorla besleniyorlar. Demokrasinin ve adaletin meşalesi olarak görülen Amerika Birleşik Devletleri'nde kısa bir süre öncesine kadar kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şey oldu. Tutuklananların yargıç karşısına çıkma hakları ellerinden alındı ve işkence meşrulaştırıldı. Halkın kitle halinde tepki göstereceğini sanmıştım ama neredeyse hiç kimsenin kılı kıpırdamadı. Ben 17 yıl boyunca işkencenin kurumsallaştırıldığı bir ülke olan Şili'den geliyorum. Kurbanların, sorumluların ve onların suç ortaklarına dönüşen halkın ruhunda bunun nasıl onulmaz bir yara açtığını biliyorum. Biliye bakarsan Amerika Vietnam Savaşı'ndan beri hiç bu kadar bölünmemişti. Cumhuriyetçiler her şeyin denetimini ele geçirmişlerdi. Demokratlar Kasım'daki kongre seçimlerinde kazanamazlarsa hapı yutmuştuk. Bush'un popülaritesi Nixon'ın en kötü zamandaki rakamlarına kadar indiğine göre nasıl olur da kazanamazlar diye şaşıyordum ben de. En fazla üzüntü çekense Tabra'ydı. Gençliğinde Vietnam Savaşı'na dayanamadığı için kendi kendini sürgüne göndermişti. Şimdi de aynı şeyi yapmaya, hatta Amerikan vatandaşlığından vazgeçmeye hazırdı. En büyük hayali son günlerini Costa Rica'da geçirmekti ama pek çok yabancı aynı şeyi düşünmüş, gayrimenkul fiyatları olanakların çok üstüne tırmanmıştı. Bunun üzerine kuyumcularla ve yerel zanaatkarlarla işini sürdürebileceği Bali'ye taşınmaya karar verdi. Amerika'da birkaç temsilcisini bırakır, geri kalanını internet aracılığıyla yapabilirdi. Görüşlerimize bundan başka bir şeyden söz etmez olmuştuk. Televizyondaki haberlerden somonlardaki civa miktarını varana kadar her şeyde felaket alametleri görüyordu. Bali'de her şeyin farklı olacağını mı sanıyorsun diye sordum ona. Nereye gidersen git somonun orada civa olacak. Tabra, kaçış yok. Orada hiç değilse bu ülkedekilerin suç ortağı olmam. Sen bir diktatörlükte yaşamak istemediğin için Şili'den kaçtın. Benim burada yaşamak isteme işimi nasıl olur da anlamazsın. Burası da bir diktatörlük değil ki ama diktatörlüğe senin düşündüğünden çok daha çabuk dönüşebilir. Ramon amcanın bana söylediği çok doğru. Her halk layık olduğu yönetimi seçer. Demokrasinin sakıncası budur işte. Çok geç olmadan sen de çekip gitmelisin. Benim ailem burada. Onları bir araya getirmek bana çok pahalıya mal oldu Tabra ve ben bunun tadını çıkarmak istiyorum. Çünkü fazla sürmeyeceğini biliyorum. Hayat bizleri ayırma eğiliminde. Bir arada olmayı sürdürmek için çok çaba harcamamız gerekiyor. Her ne olursa olsun bu ülkeden çekip gitme noktasına geldiğimizi sanmıyorum ben. Durumu hala değiştirebiliriz. Bu ömür billah kalacak değil ya. Öyleyse sana iyi şanslar. Bana gelince ben huzurlu bir yere yerleşeceğim. İstediğin zaman ailenle birlikte gelebileceğin bir yere. Yeniden ayağa kaldırması onca yılını aşmış olan atölyesini boşaltırken ben de onunla vedalaşmaya başlamıştım. Son aylarında annesinin yanında olabilmek için işini bırakmış olan oğlu Tonji yardım ediyordu ona. Uzun zamandan beri birlikte çalıştığı göçmenlere birer birer yol verdi. Başka bir iş bulmalarının çok zor olduğunu bildiğinde onlar için kaygılanıyordu. Bana emanet ettiği değerli birkaç tablonun dışında sanat eseri koleksiyonunun büyük bir bölümünü elden çıkardı. Amerika ile bağlantılarını kopartamazdı. Oğlunu görmek ve işlerini gözden geçirmek için hiç değilse yılda bir iki defa gelmesi gerekecekti. Çünkü onun takıları Asya'nın cennet gibi bir köşesinde turistlerin rağbet ettiği kumsallardan çok daha büyük bir pazara ihtiyaç gösteriyordu. Yuvamızdan yerin her zaman hazır olacağına dair güvence verdim ona. Bunun üzerine içindeki eşyaları boşaltarak evi satmaya hazırlandı. Tabra'nın bütün bu hazırlıkları ve hüzünlü yürüyüşleri onun bu belirsizlik kaygılarını bana da bulaştırmıştı. Kafam karışmış olarak eve gelip Bili'ye sarılıyordum. Belki de bütün tasarruflarımızı altına çevirip eteklerimizin ucuna dikerek buradan kaçmaya hazırlanmak hiç de fena bir fikir değildi. "Sen ne altından söz ediyorsun?" diye soruyordu Bili. Klan yeniden bir araya geliyor. Andre pat diye ergenlik çağına girdi. Kasım ayında bir gece ailenin toplanmış olduğu mutfağa geldi. Gözünde kontak lensler vardı. Dudakları boyalıydı. Yere kadar uzun beyaz bir giysiyle gümüş rengi sandaletler giymiş. Noel kutlamasında okuldaki koroda şarkı söylemek için seçmiş olduğu tabranın elinden çıkma sallantılı küpeler takmıştı. Uzak ve gizemli bir havası olan Ipanema plajlarından fırlama bu altın renkli duyumsal güzeli tanıyamamıştı. Onu hep üstünde peşmürde kot pantolonu, ayağında kaşif botları, elinde bir kitapla görmeye alışmıştık. Kapıda durmuş gülümseyerek bize bakan bu genç kızı daha önce hiç görmemiştik. Zen inancına özgü serin kanlılığına onca güldüğümüz Nico, onun kim olduğunu fark edince pek bozma oldu. Bizler de içeri giren genç kadını kutlamak yerine kendi büyüttüğü o beceriksiz kızı yitirdiğini gören babayı teselli etmeye koyulduk. Bu dönüşümün sırrını bilen tek kişi o giysiyi almaya ve makyajını yapmaya yardımcı olan Lori'ydi. Bizler şaşkınlığımızı üstümüzden atmaya çalışırken Lori Andrea'nın bir dizi fotoğrafını çekti. Birkaç tane koyu bal rengi gür saçları omuzlarına dağılmış, birkaç tane de saçı topuz yapılmış olarak aslında alay olsun diye yapmacıklı bir tavırla aldığı manken pozlarını. Küçük kızın gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Yüzü sanki güneşlenmiş gibi kızarmıştı. Oysa bizler Kasım ayının solgunluğu içindeydik. Birkaç günden beri de veremli gibi öksürüp duruyordu. Nico'nu dizlerine oturtarak 5 yaşındayken çektirdiği aynı pozda bir resim çektirmek istedi. O resimde gözünde koca koca simyager gözlükleri, üstüne normal giysisinin üstüne geçirdi. Benim pembe gecelimde tıpkı tüyleri yolmuş bir ördeği andırıyordu. Nico kıza dokundu, onun cayır cayır yandığını hissetti. Lori ona derece koyunca bu küçük aile kutlaması berbat bir şekilde sona erdi çünkü Andre ateşler içinde yanıyordu. Onu izleyen saatlerde sayıklamaya başladı. Soğuk su banyolarıyla ateşini söndürmeye çalıştılar ama sonunda onu kapattıkları gibi hastanenin acil servisine götürmek zorunda kaldılar ve orada zatürre olduğu anlaşıldı. Kim bir hastalık kaç günden beri kuluçkadaydı da o içine kapanık, dirençli mizacına uygun olarak tek bir kelime bile etmemişti. Göğsüm ağrıyor ama büyümekte olduğum için öyle olduğunu sandım diye açıkladı. Derhal Sheila ile Sally arkasından da ötekiler koşup geldiler. Andre Porfiri'nin kara listesindeki ilaçlardan hiçbirini vermesinler diye atmacalar gibi beklemekte olan aile bireyleri çevresini sarmış olarak ilçedeki hastaneye yatırıldı. Onu saydam göz kapaklarını örttü, gözleri kapalı, benzi her an daha da solgun, sondalarla kablolara bağlı olarak zorlukla nefes alır bir halde o demir yatakta yatar gördükçe Madrid'de senin hasta olduğun zamanlardaki en acımasız anılarım depreşmişti. Sen de aynı Andre gibi iyi bakılmamış bir soğuk algınlığıyla hastaneye yatmıştın ama aylar sonra çıktın artık sen aynı kişi değil, tatlı bir ölümden başka bir umudu kalmamış hareketsiz bir kuklaydın. Son derece sakin olan Nico bunun aynı durum olmadığını anlattı bana. Sen günlerden beri korkunç mide ağrılarıyla kusmaktan hiçbir şey yiyemeyecek haldeydin. Bunlar Andrea'da görülmeyen bir porfiri krizinin belirtileriydi. Olası bir ihmalkarlığa ya da hekim hatasına meydan vermemek için Andrea'nın asla yalnız kalmamasına karar verdi. Hastane bürokrasisinin hiçbir açıklama yapmadan seni sahiplenmiş olduğu Madrid'de bunu yapamamıştık. Kocamla ikimiz o yoğun bakım ünitesinin ağır kapılarının öte yanında neler olup bittiğini bilemeden bu bir koridorda aylar boyunca beklemiştik. Andrea'nın hastanedeki odası tıklım tıklım doluydu. Nicole, Lori, Sheila ile Sally ve ben kızın yanına yerleşmiştik. Daha sonra Juliet ile Sabrina'nın anneleri, geri kalan akrabalar ve birkaç arkadaş da geldi. 15 tane cep telefonu bizleri birbirimize bağlıyordu. Ayrıca uzaktan bize destek olsunlar diye her gün Şili'ye annemlere ve Pia'ya telefon ediyordu. Nico yasak olan ilaçların ve her olasılıkta yapılacak şeylerin listesini herkese dağıtmıştı. Senin bize armağanın Paula, bizi hatırlaman olmuştu. Bu sefer gafil avlanmamıştık. Doktorumuz Sherry Forrester, hastanedeki kat personelin sabırlı olmaları konusunda uyarmıştı. Çünkü bu hasta kız yanında klanıyla birlikte geliyordu. Hemşire Andrea serum takmak için damarını ararken yatağın çevresinde 11 kişi onu gözlüyordu. Sakın ilahi söylemeye kalkışmayın dedi kadın. Hep birlikte gülmeye başladık. Siz onu da yapacak insanlara benziyorsunuz da diye ekledi kaygı içinde. Odada 2-3 kişiden az olmamak üzere gece gündüz süren bir nöbet başlamıştı. O süreçinde pek az kişi işine gitti. Hastanede nöbette olmayanlar öteki çocukların ve köpeklerin, Pancho, Mac özellikle de geri plana itildiğini görünce sinirleri bozulan Olivia'nın bakımıyla, ev işlerini yürütülmesiyle ve bu orduyu besleyecek yemekleri hastaneye götürme işiyle uğraşıyorlardı. 2 hafta boyunca Lori kaptan rolünü büyük bir doğallıkla üstlenmiş, kimse bu rolü onun elinden almaya kalkışmamıştı. Çünkü o zaten bu ailenin yöneticisi, onsuz ne yapardık bilmiyorum. New York'ta büyümüş biri olarak doktorlarla hemşirelerin kendisini yıldırmalarına olanak vermeyen, 10 sayfalık formları dolduran ve açıklama isteyen gözü pek tek kişi oydu. Son yıllarda başlangıçtaki engellerin üstesinden gelmeyi başardık. Lori benim öz kızım, sırdaşım, vakıfta sağ kolum, onun nasıl yavaş yavaş aile içinde anaerkilleştiğini görebiliyorum. O Kastilya masasının en başında oturmak çok geçmeden ona düşecek. Andre önceleri günler geçtikçe yıpranıyordu çünkü bu gibi durumlarda kullanılan antibiyotiklerin birçoğu ona verilemiyordu. Bu da zatürrenin normalden fazla uzamasına neden oldu. Ama ondan gözünü hiç ayırmayan Doktor Forrester, kan ve idrar tahlilinin hiçbir porfiri belirtisi olmadığı konusunda güvence verdi bize. Kardeşleri o Yunanlı çocuklar ya da okuldan bir arkadaş ziyarete geldiğinde Andre kısa sürelerle canlanıyordu ama geri kalan zamanda ebeveynlerinden birinin ya da büyük annesinin yanında uyuyor ve öksürüyordu. Sonunda 2. cuma günü ateşi düşerek pırıl pırıl gözlerle acıkmış olarak uyandı. Ancak o zaman rahat bir nefes alabildik. Ailemiz 10 yıldan fazla bir süredir insanı bitkin bırakan sürekli bir çekişme içinde boşanma tartışmaları arasında gidip geliyordu. Çifte ebeveynler arasındaki ilişki inişli çıkışlı yürüyordu. Müşterek çocukların yetiştirilmesiyle ilgili ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varmak zordu ama çocuklar kendi hayatlarını yaşamak üzere yuvadan koptukları ölçüde onların da karşı karşıya gelmek için giderek daha az nedenleri olacak ve günün birinde birbirlerini görmelerine gerek kalmayacak. Buna pek fazla zaman kalmadı. Katlandıkları pek çok sıkıntıya rağmen birbirlerini karşılıklı kutlayabilirler. Hayatlarından hoşnut ve cana yakın 3 çocuk yetiştirdiler. Bugüne kadar ciddi hiçbir sorun yaratmamış olan uslu ve çalışkan çocuklar. Andrea'nın zatürreye geçirdiği hafta boyunca ben yek vücut olmuş bir ailenin hayaliyle yaşadım. Çünkü o kızın yatağının yanında bütün gerilimler yok oluyor gibi geliyordu bana. Ama bu hikayelerde mutlu son diye bir şey yoktur. Herkes elinden geleni yapar. Hepsi budur. Andre 5 kilo zayıflamış olarak bitkin ve yeşilimtırak renkte çıktı hastaneden ama enfeksiyon az çok geçmişti. Evde 2 hafta daha nekaat dönemi geçirdikten sonra koroya katılmak üzere tam zamanda kendine geldi. Parterde oturmuş sahneyi doldurmakta olan upuzun bir sıra kızın arasından onu da tıpkı bir melek gibi şarkı söyleyerek içeri girdiğini gördü. Beyaz giysisi paçavra gibi üstünden sarkıyor, sandaletleri ayağından çıkıyordu ama onun hiç bu kadar güzel olmadığı konusunda hepimiz aynı fikirdeydik. Bütün klan onu kutlamak için oradaydı ve ben bir gemide giderken acil bir durumda seyir için gerekli olmayan ne varsa hepsinin yani her şeyin güverteden aşağı atıldığını bir kez daha anlamıştım. En sonunda yüklerden kurtulduktan ve bütün hesaplar yapıldıktan sonra geriye kalan tek şey sevgiydi. Dinlenme zamanı. Aralık ayına geldik. Hem klanımız hem de ülke için panorama değişti. Tabra Bali'ye gitti. Şili'deki annemle babam uzatmaları yaşıyorlar. Biri 85, öteki 90 yaşında. Nicole Lori'nin dediği gibi nihayet 40 yaşını bitirdi. Artık olgun bir erkek. Torunlar tam olarak ergenliğe girdiler. Onlara hala çocuklarım diyen bu saplantılı büyük anneden yakında uzaklaşmaya başlayacaklar. Olivia'nın tüyleri kırlaştı. Onu dolaşmaya çıkardığımızda tepeye tırmanmadan önce artık 2 defa düşünüyor. Billy 2. kitabını bitirmekle meşgul. Ben de bu anıları yazabilmek için belleğimin sert toprağını sürüp duruyorum. Parlamento seçimlerinde demokratlar kazandılar. Artık temsilciler mecliste, senatoda denetimi ele geçirdiler. Hepimiz Bush'un aşırılıklarını frenlemelerini azar azar ve kuyrukları bacakların arasında da olsa Irak'taki Amerikan birliklerini geri çekmelerini ve yeni savaşları engellemelerini bekliyoruz. Şili'ye gelince orada da yenilikler var. Mart ayında Michelle Bachelet başkanlık görevini üstlendi. Ülkemde bu makama gelen ilk kadın o. Çok da başarılı. Cerrah, çocuk doktoru, sosyalist, bekar anne, agnostik ve 1973 askeri darbesinde boyun eğmediği için işkenceyle öldürülen bir generalin kızı. Dahası General Auguste Pinochet yatağında huzur içinde ölerek ulusal tarihin en trajik bölümlerinden birini böylelikle kapatmış oldu. Son derece anlamlı bir şekilde tam da insan hakları günü öldü. Bu kitabın yazılması benim için garip bir deneyim oldu. Yalnızca kendi anılarıma ve annemle olan yazışmalarımıza güvenmekle kalmadım, aileyi de sorguya çektim. İspanyolca yazdığımdan ailenin yarısı Margaret Sayers Padden, yani Patch'le İngilizceyi çevirene kadar yazdıklarımı okuyamadı. Missouri'de oturan ve ilkinin dışında bütün kitaplarımı çeviren 80 yaşında çok sevimli bir hanımdır o. Patch tam bir arkeolog sabrıyla müsveddenin çeşitli katmanların arasına dalarak her bir satırı 1000 defa gözden geçirip kendisinden istediğim değişiklikleri yapmıştır. Metin İngilizce çevrilince ailem benimkiyle her zaman örtüşmeyen farklı anlatımları birbiriyle kıyaslayabildi. Bill'in küçük oğlu Harley kitabın içinde yer almamayı yeğlemiş, orayı yeniden yazmak zorunda kalmıştım. Yazık olmuştu çünkü oldukça pitoresk bir kişilik ve o da bu klanın bir parçasını oluşturuyor. Onu kitaptan çıkarmak hile yapmak gibi görünüyor bana ama başkasının hayatını izinsiz sahiplenmeye hakkım yok. Uzun söyleşiler boyunca iyi de olsa kötü de olsa hissettiklerimizi ifade etme korkumuzu yenebildik. Kimi zaman sevgi göstermek hınç göstermekten daha zordur. Gerçek olan hangisi? Bill'in dediğine göre öyle bir nokta geliyor ki gerçekten unutup olaylar üzerinde odaklanmak gerekiyor. Bir anlatıcı olarak ben de diyorum ki olayları unutup gerçekler üzerinde odaklanmak gerek. Şimdi ben sona yaklaşırken anıları bu şekilde düzene koyma uğraşımın hepimiz için yararlı olmasını umuyorum. Sonradan sular yavaş yavaş durulacak, balçık dibe oturacak ve geriye berraklık kalacak. Terapi maratonlarıyla hesapları ödemek için yapılan sihirbazlıklarla ve kurtarılmayı istemeyenleri kendilerinden kurtarma göreviyle uğraştığımız zamandan beri biriyle ikimizin hayatı iyiye gitti. Şimdilik ufuk açık görünüyor. Gözden uzak tutulmaması gereken bir olasılık olarak bir felaket olmadıkça geriye kalan yıllarımızın tadını güneşte sere serpe yatarak çıkarma özgürlüğüne sahibiz. Bence emekli olma yaşımız artık geldi dedim bir gece Willie'ye. Dünyada olmaz. Ben yazı yazmaya daha yeni başladım. Hem sen yazı yazmasan seninle nasıl başa çıkardık bilemiyorum. Kimse sana katlanamazdı. Ciddi söylüyorum. 100 yıldır çalışıyorum. 1 yıl dinlenmeye ihtiyacım var. Yapacağımız şey her şeyi biraz ağırdan almak diye kararını bildirdi beni. Varsayısal olarak avare bir yıl geçirme tehdidi karşısında korkuya kapılan Willie, beni çölde tatil geçirmeye davet etmekte karar kılmıştı. Issız bir manzaranın içinde elimde hiçbir iş olmadan oturmanın fikrimi değiştirmem için yeterli olacağını düşünmüştü. Seyahat acentesinin ilanına göre lüks olması gereken otel, Toulouse Lautrec'in pek hoşlanabileceği modası geçmiş bir tür randevu evi çıkmıştı. Bitmek bilmeyen bir otoyoldan geçerek varmıştık oraya. Akkor halindeki bembeyaz bir güneşin altında, akşamın saat 8'inde bile cayır cayır yanan yeşil çimli golf sahalarının oraya buraya serpiştirildiği çırılçıplak bir manzaranın içinde dümdüz bir çizgiydi bu yol. En ufak bir rüzgar esmiyor, tek bir kuş uçmuyordu. Her damla su uzaklardan getiriliyor, her bitki Latin kökenli alçak gönüllü bahçıvanların ölçüsüz çabaları sayesinde büyüyordu. Bu aldatıcı cennetin karmaşık mekanizmasını işler durumda tutan bu insanlar gece olunca hayalet gibi ortadan kayboluyorlardı. Neyse ki otelde o toz içindeki perdeler yüzünden biri neredeyse ölümcül bir alerji krizi geçirdi de başka bir yere gitmek zorunda kaldık. Böylelikle adını hiç duymadığımız acayip bir kaplıcaya geldik. Burada başka hizmetlerin yanı sıra çamur banyosu da sunuluyordu. Demirden yapılmış derin tekneler içinde fokur fokur kaynamakta olan pis kokulu yoğun bir madde duruyordu. Saçları ucuz bir permadan yanmış tombul ve bodur bir Meksikalı yerli kız bize tesisleri gezdirdi. 20 yaşından fazla yoktu ama yüzsüzlüğüyle bizi şaşırtmıştı. Bu ne işe yarıyor diye İspanyolca olarak sordum. O çamuru işaret ederek bilmem Amerikalıların hoşuna giden şeylerden biri. Kakaya benziyor. Zaten kaka ama insan değil hayvan kakası diye karşılık verdi büyük bir doğallıkla. Kız gözlerini Billy'den ayıramıyordu. Tam gideceğimiz sırada onun San Francisco'lu avukat Gordon olup olmadığını sordu. Beni hatırlamıyor musunuz avukat bey? Ben Magdalena Pancho. Magdalena mı? Amma da değişmişsin kızım. Perman'ın yüzünden dedi kız, yüzü kızararak. Neşeyle kucaklaştılar. Billy'nin yıllar önce bir iş kazasında ölen müvekkili Jovita Poche'nin kızıydı. O gece onunla beraber bir Meksika lokantasına yemeğe gittik. Ağabey Socorro orada mutfağı kralıymış. Evlenmiş bir oğlu olmuştu. 3 aylık olan bu oğlana büyük babasınınki gibi Jovito adını koymuşlardı. Öteki ağabey kuzeyde Napa Vadisi'ndeki bağlarda çalışıyordu. Magdalena'nın araba tamircisi olan Salvador'lu bir nişanlısı vardı. Ailesi Meksika'daki köylerini bir araya gelir gelmez düğün günü saptayacaklarını söyledi bize. Çünkü bütün ailenin huzurunda beyaz gelinlik giyerek evleneceğine dair annesine söz vermişti biri. Davet ederse bizim de gideceğimizi söyledi. Paşokoların bize anlattığına göre 1-2 yıl önce büyük annelerin bir sabah ölü bulmuşlar. Torunların bir kamyonun içinde, ta San Diego'dan alıp getirdikleri Maun'dan bir tabutun içinde ona dillere destan bir cenaze töreni yapmışlardı. Anlaşılan içinde cesetle birlikte ağır bir tabutu taşıyarak da olsa sınırı her iki yöne doğru geçmek onlar için bir sorun oluşturmuyordu. Annelerinin bir dükkanı vardı. Artık 14 yaşına gelmiş olan ve gözleri görmeyen küçük erkek kardeşle birlikte oturuyordu. Lokantaya giderken yolda Billy, San Francisco mahkemelerini yıllarca sürmüş olan Pochoche davasını hatırlattı bana. Ben zaten unutmuş değildim. Çünkü onun mahkemedeki o tumturaklı cümlesini hep alaya alırdık. Karşı tarafın savunma avukatının bu zavallı aileyi tarihin çöplüğüne atmasına izin mi vereceksiniz demişti Billy. Bu aile için küçük bir tazminat koparana kadar yargıçlar arasında kapı kapı dolaşmıştı. Kariyeri boyunca nice küçük servetin saçılıp savrulduğunu görmüştü. Çünkü cebi delik olmaktan öteye hiçbir zaman geçememiş olan müvekkiller parayı alıp da kendilerini zengin hissedince kafayı yiyorlar. Kendilerini bir şey sanarak gösterişe kalkınca uzak akrabaları, unutulup gitmiş arkadaşları ve son kuruşuna varana kadar onları soyup soğana çevirmeye hazır dolandırıcılar sinekler gibi başlarına üşüşüveriyorlar. Poşoların aldığı tazminat bir servet olmaktan çok uzaktı ama Meksika pesolarına çevrildiğine o sefaletten kurtulmalarına yardım etmişti. Billy'nin yol göstermesiyle büyük anne paranın yarısını küçük bir dükkan işine yatırmaya karar vermiş, geri kalanı da sahtekarların ve arsız akrabaların erişemeyeceği Amerika'da Jovito'nun çocuklarının adına bir hesaba yatırılmıştı. Babaların ölümünün üstünden 10 yıldan fazla bir zaman geçmiş. Bu süre zarfında en küçüğü dışında bütün çocuklar büyük anneleriyle annelerine birer birer veda ederek Kaliforniya'da çalışmak üzere köylerini terk etmişlerdi. Paranın kendilerine düşen bölümünü alabilmek için her birinin elinde üzerine Will'nin adının ve telefon numarasının yazılı olduğu bir kağıt parçası vardı. Bu para boş midelerinden ve hayallerinden başka hiçbir şeyleri olmaksızın ülkeye giren yaşlı dışı göçmenlerin çoğundan daha iyi koşullar içinde hayata başlamalarına yaramıştı. Billy'nin onları çocukken Disneyland'a götürdüğü zamanki amacı böylelikle gerçekleşmişti işte. Socorro ve Magdalena Poche'nin sayesinde kaplıcalık en iyi yeri tutmuştuk. Küçük bir mutfağı, arkada bir avlusu ve açık havada bir jacuzzi olan tam Meksika tarzında kerpiçten yapılmış, çatısı kiremitli, tertemiz küçük bir evdi burası. 3 günlük erzak satın aldıktan sonra oraya kapandık. Billy ile ikimiz çok uzun zamandan beri yalnız ve işsiz, güçsüz kalmamıştık. İlk saatleri kendi uydurduğumuz işlerle geçirdik. O minik mutfakta uydurma bir kahvaltı hazırlamaya bile zar zor yeten az sayıdaki gereçlerle Billy bir öküz kuyruğu yahnisi yapmaya karar vermişti. Eski dünyanın bir sürü tencereye birden ihtiyaç gösteren yıllanmış tariflerinden biridir bu. Yemek piştiğinde havayı buram buram kokular salarak kuşları kaçırmış gri Meksika kurtlarını oraya çekmişti. Üstüne donan yağını almak için buzdolabında ertesi güne kadar dinlenmesi gerektiğinden gece olunca avludaki hamaklardan birine yan yana uzanarak şarap, peynir ve ekmekle akşam yemeğimizi yedik. O arada kurt sürüsü de küçük evimizi koruyan taş duvarların öte yanında yalanıp duruyordu. Sessiz bir yer. Çölde gece denizin dibindeki ölçülemez derinliğe benzer sayısız yıldızlar ay ışığının olmadığı kapkara bir gökyüzüne nakış gibi işlenmişti. Toprak soğurken sanki yırtıcı bir hayvanın soluğu gibi yoğun bir buhar çıkarıyordu. yaktığımız 3 tane kalın mum törensel ışıklarını jacuzzi'nin suyuna yansıtıyordu. Sessizlik onca zaman didişe didişe üzerimizde birikmiş olan gerilimden yavaş yavaş azat ediyordu bizi. Yanımda her zaman göze görünmez amansız bir çavuş vardır. Elinde kırbacıyla beni eleştirip emirler yağdırır. Kalksana kadın. Saat sabahın 6'sı oldu. Saçını yıkayıp köpeği dolaşmaya çıkarman gerek. Sakın ekmek yeme. Yoksa o kiloları sihirbazlıkla mı vereceğini sanıyorsun? Unutma ki baban obezdi. Konuşmanı yeniden yazmalısın. Beylik laflarla dolu. O küçük romanı da tam bir felaket. Çeyrek yüzyıldır yazı yazıyorsun. Hiçbir şey öğrenememişsin. Aynı teraneyi tekrar tekrar söyleyip durur. Sen bana kendimi birazcık sevmemi, öğrenmemi, en kötü düşmanıma bile kendime davrandığım gibi davranmadığımı söylerdin hep. Biri evine girseydi, sana böyle hakaretler etseydi ne yapardın anne diye sorardın bana. Elbette ki ona cehennemin dibine gitmesini söyler, süpürge sopasıyla kovalardım ama benim çavuş da bu taktik her zaman işe yaramıyor. Çünkü o son derece sinsi ve kurnaz. Neyse ki o defasında Lautrec'in o küçük otelinde kaldı da bizim kulübeye gelip başımın etini yemedi. Bu sessizlik içinde bir, belki de 2 saat geçmişti. Will'in aklından ve yüreğinden ne geçiyordu bilemiyorum ama o hamağın içinde yatarken paslanmış tolgamı, demirden yapılmış ağır zırhımı, sivri metal örgülü giysimi, deriden göğsümü, perçini çizmelerim ve kendimi de ailemi de her zaman başarılı olmasa da kaderin cilvelerine karşı savunmakta kullandığım bütün o acınasız silahların üzerinden birer birer çıkardığımı hayal ediyordum. Senin ölümünden beri Paula sık sık gidip senin ormanında kayboluyorum. Bana eşlik ettiğin, beni ruhuma eşelemeye çağırdığın huzur dolu gezintilerdir bunlar. Bana öyle geliyor ki bütün bu yıllar boyunca içimde mühürlü olan mağaralar birer birer açıldı ve senin yardımınla içeriye ışık girdi. Bazen ormandayken bir özlemin içine gömülüyorum ve içimi derin bir acı kaplıyor ama bu uzun sürmüyor. Çok geçmeden senin yanımda yürüdüğünü hissediyorum. Sekoyaların hışırtısı, biberiyelerle defnelerin hoş kokusu beni avutuyor. Billy ile birlikte yaşlanmış ama kendi hayatımıza da ölümümüze de tümüyle hakim olarak bu büyülü yerde ölmenin ne kadar güzel olacağını hayal ediyorum. Elle tutuşup o yumuşacık toprağın üstüne yan yana yatarak ruhlarla buluşmak üzere bedenlerimizi bırakırdık. Belki de Jennifer ve sen bizi bekliyor olurdunuz. Hilda neyi almaya geldiysen umarım benim için aynı şeyi yapmayı unutmazsın. Bu gezintiler bana çok iyi geliyor. Bitirdiğim zaman kendimi yenilmez ve hayatımdaki o muazzam doluluk için minnettar hissediyorum. Sahip olduğum aşk, aile, iş, sağlık ve o büyük bir mutluluk için. Çöldeki o gece yaşadığım deneyimse farklıydı. Ormandayken bana verdiğin o gücü değil, kendimi bıraktığımı hissettim. Üzerimdeki sert pullardan oluşan o eski katmanlar birer birer kalktı. Kırılgan kalbimle ve yumuşacık kemiklerimle kala kaldım. Gece yarısı olduğunda mumların bitmesine az kala üzerimizdekileri çıkararak jacuzzi'nin sıcak suyuna gömüldük. Billy yıllar önce ilk görüşte beni kendine çeken aynı kişi değil artık. Hala çevresine güç saçıyor, gülümsemesi de değişmedi ama fazlasıyla beyaz teni, kelliğini örtmek için tıraş edilmiş kafası, daha solgun olan mavi gözleriyle acı çekmiş bir adamı. Ben de yüzümde geçmişteki çatışmaların ve kayıpların izlerini taşıyorum. Boyum bir parmak kısaldı. Suyun içinde dinlenen bedenim hiçbir zaman güzel olmamış olgun bir kadının bedeni. Ama ikimiz de ne yargılıyor ne de kıyaslıyorduk. Gençliğimize nasıl olduğumuzu hatırlamıyorduk bile. Birlikte yaşamanın verdiği o mutlak görünmezliğe erişmişiz biz. O kadar uzun zamandan beri aynı yatakta yatmışız ki artık birbirimizi görme yeteneğini kaybetmişiz. Sanki iki kör gibi dokunuyoruz birbirimize, kokluyoruz birbirimizi, yek direğimizin varlığını havayı koklar gibi algılıyoruz. Billy onun ruhu olduğumu, hayatının ilk 50 yılı boyunca ölmeden önce bulacağından emin olarak beni beklediğini ve aradığını söylemişti bana. Bol bol güzel sözler söyleyen bir adam değildir o. Daha çok kabadır, duygusallıktan nefret eder, bu yüzden de onun ölçüp biçerek, düşünerek söylediği her bir kelime tıpkı bir yağmur damlası gibi düşmüştür üstüme. Onda en gizli teslimiyet içindeki o gizemli bölgeye girdiğini anlamıştım. O da üzerindeki zırhtan sıyrılmış benim gibi açılıyordu. Bağrımdan ses çıkmadığı için fısıldar gibi bir sesle benim de hiç bilmeden onu el yordamıyla aradığımı söyledim. Romanlarımda romantik aşkı tanımlamışımdır. Hani şu hiçbir şeyi esirgemeden her şeyi veren aşkı. Çünkü onun var olduğunu hep bilmişimdir. Belki de ona hiçbir zaman erişemeyecek olsam da. Hiçbir tereddüt geçirmeden kendini böylesine vermenin tek belirtisini sizler çok küçükken senin ve kardeşin yanında görmüştüm. Birbirinden hemen hemen hiç ayrılmayan bedenlerin içinde tek bir ruh olduğumuzu bir tek sizlerle hissetmiştim. Şimdi bunu Billy'nin yanında da hissediyorum. Bildiğin gibi başka erkekleri de sevdim ama en mantıksız tutkularımda bile arkamı korumuşumdur. Çocukluğumdan beri kendi kendime göz kulak olmaya kararlıydım. Büyük babamın evinin bodrumundaki oyunlarda ben hiçbir zaman prens tarafından kurtarılan güzel kız olmamış, bir halkı kurtarmak için ejderhaya dönüşen Amazon olmuşumdur. Ama şimdi dedim Billy'ye, tek istediğim şey kafamı onun omzuna dayayıp erkeklerin sevdikleri kadınların yaptıkları gibi beni korumasını istemek. Yoksa ben seni korumuyor muyum diye sordu garipseyerek. Evet Billy, sen her şeyin pratik yanını düşünürsün ama ben daha romantik bir şeyi tercih ediyorum. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Belki de masaldaki o güzel kız olmak, seni de beni kurtaran prens olmanı istiyorum. Ejderhaları öldürmekten yoruldum artık. Ben 20 yıldan beri o prensim zaten ama sen farkında bile değilsin güzel kız. Birbirimizi tanıdığımızda benim her şeyi tek başıma halledebileceğim konusunda anlaşmıştık. Öyle mi demiştik? Bu sözcüklerle değil ama anlaşmıştık. Can yoldaşı olacaktık. Bu yoldaş lafı şimdi bana gerilla savaşlarını hatırlatıyor. Değişik olsun diye kırılgan bir eş olunca insanın ne hissettiğini denemek isterdim. Ya, lan sondaki o İskandinav kızın hakkı varmış. Erkek yönlendirilir diye güldü. Göğsüne bir şaplak indirerek karşılık verdim. Beni itti ve kendimizi suyun altında bulduk. Billy beni benden daha iyi tanır, yine de beni seviyor. Birbirimize sahibimiz, kutlanacak bir şey bu. Şu işe bak diye bağırdı suyun üstüne çıkınca. Ben gelmiyorsun diye sabırsızlık içinde köşemde oturmuş seni bekliyorum. Sen de seni dansa kaldırayım diye bekliyorsun. Bu kadar terapi bunun için miydi? O terapi olmasaydı bana sahip çıkman ve beni koruman için duyduğum bu özlemi asla kabullenmezdim. Ne riyakarlık. Düşünsene bile bütün bir ömür boyu süren feminizm yalanlanmış oluyor. Onun hiç ilgisi yok. Yalnız kendimiz için daha fazla yakınlığa, dinginliğe, daha fazla zamana ihtiyacımız var. Hayatımızda çok fazla kavga dövüş var. Gel seninle huzurlu bir yere gidelim diye fısıldadı Billy. Beni kendine çekerek. Huzurlu bir yer. Bu hoşuma gitti. Burnumu boynuna gömerek, aşkla rastlantı olarak karşılaşmış olma şansıma ve ışıltısını bunca yıl olduğu gibi korumasına şükrettim. Sıcak suyun içinde hafiflemiş olarak birbirimize sarılıp mumların kehribar renkli ışığıyla yıkanırken tökezleyerek düşüp yeniden kalkarak kavgalar ve barışmalar arasında ama birbirimize asla ihanet etmeden çok uzun ve dik bir yol kat etmiş olduğum bu adamın içinde eridiğimi hissettim. Günlerin getirdiği her şey, paylaştığımız bütün o acılar ve sevinçler artık bizim kaderimizdi. Kitabın sonu 14 Nisan 2014 sayfa 436.